ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Doktor Oktar Babunay ile hazırladığımız programımızın bugün çok değerli bir konuğu bizlerle birlikte. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Abdülkadir Koçer Bey hocamız bizlerle birlikte inşallah. Hocamız Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı. Kendisiyle bugün baş ağrıları, baş ağrılarının çeşitleri, özellikle gerilim tipi baş ağrıları üzerinde konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, gerilim tipi baş ağrıları en sık görülen baş ağrı çeşidini oluşturuyor. Çok yaygın toplumda. İsterseniz önce mekanizmasıyla, sonra nasıl oluştuğuna dair, sonra da tedavisiyle ilgili konuşalım.
Tabii. Şimdi gerilim baş ağrısı deyince baş, yüz ve boyun bölgesindeki kasların gerilmesiyle ortaya çıkan bir baş ağrısı şeklinde tarif yapabiliriz. Bu tariflediğimiz çerçevede temel mekanizma olarak bu bahsi geçen kasların gerilmesinin temel etken olduğunu inanılıyor bu baş ağrılarında. Tabii gerilim baş ağrısı hakikaten sizin de bahsettiğiniz gibi toplumda baş ağrısı yakılması olan insanların neredeyse %70'inde gördüğümüz bir yakınma. Günlük yaşantıyı belki migren türü baş ağrısı kadar çok fazla rahatsız etmiyor ama en azından bildiğimiz bir şey var. Çok sık bir yakınma olduğuna göre mutlaka şahsın iyi değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması gerekiyor. Şimdiye kadar bu konuda ispatlanmış en önemli fizyopatogenez olarak vücutta serotonin isimli bir maddenin düşmesiyle ilişkilendiriliyor gerilim baş ağrısı. Fakat yapılan yine bir takım çalışmalar ve tedavilerle kıyaslandığında ortaya konan bir gerçek var ki sadece serotonin üzerinden etkili olan ilaçlar bu tür hastaların baş ağrılarını çözmüyor.
Evet.
Daha çok serotonin ve noradrenalin ismini vermiş olduğumuz sinyal ileticiler vasıtasıyla bu baş ağrılarının daha rahat çözüldüğünü görüyoruz. Bu bağlamda o zaman demek ki sadece serotonin değil başka bir takım sinyal ileticiler de bu işin içerisinde diye düşünmek gerekir. Sözün özü belki de yani fizyopatogenez çok net olmamakla birlikte yine de o bahsettiğimiz kasılmayı tetikleyen her türlü faktörün bu gerilim baş ağrısına etmen olduğunu inanılıyor.
Evet.
Yine migren benzeri baş ağrısına benzer biçimde, migrene benzer biçimde beyinde biliyorsunuz bilmediğimiz çok sayıda mucizeler var. Bunlardan bir tanesi de ağrıyı kontrol mekanizmaları var. Dolayısıyla inen ve çıkan ağrıyı kontrol eden bir takım mekanizmaların ya da beyin sapı dediğimiz bölgede ağrı üreten bir takım mekanizmaların da işin içinde olduğuna inanılıyor. Yani kompleks bir mekanizmayla gerilim baş ağrısında ortaya çıktığı bir gerçek. Biz sadece gördüğümüz bir takım şeyler tedavi etmeye çalışıyoruz açıkçası gerilim baş ağrısında.
Migrenle gerilim tipi baş ağrısı aslında birbirine çok karıştırılıyor galiba değil mi?
Şimdi açıkçası çok net ayırt edici bir takım özellikler vardır. Hani baş ağrılarıyla alakalı bir takım yerlerde dinleme fırsatınız olduysa veya kitap açıp okumaya gayret ettiğinizde de şunu görürsünüz. Birincil ve ikincil baş ağrısı gibi bir takım kavramlarla karşılaşırsınız.
Evet.
İkincil baş ağrıları altta yatan bir nedeni bulduğumuz baş ağrılardır. Yani bir damar tıkanıklığına bağlı, bir beyin kanamasına bağlı ya da işte beyinde bir tümör varlığına bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılardır. Ama birincil baş ağrıları dediğimizse siz görüntüleme metotlarıyla, laboratuvar analizleriyle ya da yaptığınız nörolojik muayeneyle herhangi bir şey ortaya koyamazsınız. Ama 10 tane insanı yan yana getirin, mesela 10 tane migren hastasını yan yana getirin, 8'i çok ortak şeyler tariflerler.
Evet.
İşte biz bu ortak tarifler üzerine koyduğumuz bir tanı kriterleri vardır. Ve bu tanı kriterlerine göre baş ağrısı tanısını koyarız biz. İşte migren, gerilim baş ağrısı, kümel tipi baş ağrısı gibi bir takım baş ağrıları, altta yatan hiçbir neden bulamadığımız, nörolojik muayenelerinin tamamen normal olduğu ama ortak şeyleri söyleyen insanlara koyduğumuz tanılardır. Yani migren ve gerilim türü baş ağrıları birincil baş ağrılarıdır. Ama ortak özellikleri çok farklıdır. Bu nedenle iyi bir hekim çok rahatlıkla ayırt edebilir. Aynı baş ağrısı değildir ikisi.
Mesela gerilim tipi baş ağrısıyla gelen bir hasta tipik olarak baş ağrısını nasıl tarif eder? Yani nasıl bir baş ağrısı oluyor?
Belki isterseniz migrenle kıyaslamalı anlatalım. O çerçevede gidersek
çok iyi olur,
belki
evet.
daha da akla yatabilir. Migren türü baş ağrısı hastanın günlük yaşantısını çok daha fazla etkileyen bir baş ağrısıdır. Daha şiddetli bir baş ağrısıdır.
Evet.
Gerilim türü baş ağrısı ise ona kıyasla daha hafif, günlük yaşantısını çok etkilemeyen ama insanı mutsuz eden bir baş ağrısıdır. Yine migrenin lokalizasyonu farklıdır. Yani migren türü baş ağrısını tanımlayan bir insanlar daha çok göz çevresinde veya şakakta bir ağrı tariflerken Gerilim türü baş ağrısını tarifleyen insanlarsa daha çok baş boyun bölgesinde, enseden yukarıya doğru yansıyan, bazen çene eklemini etkileyen bir tür gerilmeler ve kasılmalar tarifler.
Evet.
Migren türü baş ağrısında daha çok böyle zonklama, sanki damarım atıyormuş gibi, beynim çıkıyormuş gibi bir takım tarifler söylerken hastalar, gerilim türü baş ağrısı hastasına baktığınızda daha çok böyle künt, yaygın, bir gerginlik ağrısı tariflerler.
Evet.
Yine süre de çok farklıdır. Gerilim türü baş ağrısı dediğimizde biz, bazen dakikalar sürebilir. Hasta bir gerginlik hisseder ama oturur orada bir şöyle nefes almayı tercih eder veya bir fincan kahve veya bir fincan çayını içer. Ya şöyle bir penceresini açar, bir bakarsın 10 dakika içerisinde geçer. Ama migrende böyle bir şey yok. Migren türü baş ağrısı gerçekten bir migren atağıysa, özellikle erişkinler için çok net kriterlerimiz vardır. Yani en az 3-4 saat, bazen 72 saate kadar uzayan süreler tariflenir.
Evet.
Dolayısıyla süre bile, yani tariflenen süre veya yaşanan ağrının süresi dahi bizim için önemli bir tanı kriteri. Yine migren türü baş ağrısında eşlik eden bir takım gastrointestinal şikayetler vardır. Yani
evet.
Nedir? Mide bulantısı,
evet.
Kusma gibi. Ama gerilim baş ağrısına geldiğinizde böyle bir şikayet görmezsiniz. Yani hasta daha çok bir gerginlik, yorgunluk, halsizlik,
evet.
Belki böyle hafif bir stres yükü ifade edecektir. Yani böyle çok net ifadelerle rahatlıkla ayırt edebiliriz aslında ikisine.
Peki tetikleyen faktörler arasında mesela gerilim tipi baş ağrılarını ne tetikler? Pozisyon mu, uzun süre çalışmak mı, stres mi?
Şimdi şöyle, zaten fizyopatogenezde en çok suçlanan şeylerden bir tanesi eğer baş, boyun ve yüz bölgesindeki kasların gerilmesi ise, o zaman herhalde mutlaka bu kasların gerginliğine yol açacak her şey bu işi tetikleyecektir. Ve bununla alakalı yapılan çalışmalar da şunu ortaya koymuş. Bu bahsi geçen gerilmeyi en çok tetikleyen şey stres denmiş.
Evet.
Yani özellikle gerilim baş ağrısı için stres çok önemli bir tetikleyici faktör ki serotonin
evet.
Suçlanmasındaki temel felsefeyi de oydu zaten öncesinde. Ve bu nedenle gerilim baş ağrısı olan insanlar da zaten biz mümkün olduğu kadar ilk nasihatimiz şudur hastaya, mutlaka stresten uzak kalmaya gayret
evet.
edin. Yani günlük yaşantınızda eğer sizin anksiyetenizi, gerginliğinizi arttıracak bir ortamda çalışıyorsanız mutlaka orayı düzenlemeye çalışın gibi. Ama gene çok sayıda çalışmalar yapılıyor tabii. Çünkü ağrı çok önemli bir şikayet toplumda. Hem migren hem gerilim baş ağrısı arasında yapılan çok sayıda çalışmaların ortak bir takım sonuçları da var. Belki ve özet olarak şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Stres, yorgunluk, açlık ve uykusuzluk hem migren için hem gerilim baş ağrısı için çok önemli tetikleyici faktörler. Yani
evet.
Bunları organize etmediğiniz müddetçe hekim tek başına bir ilaçla kolay kolay düzenleyemez baş ağrısı tedavisini.
O zaman migren için işte daha çok tek taraflı olması, göz bölgesi çevresinde olması,
evet.
Mide rahatsızlığı ile eşlik etmesi, hı-hı. Ağrının uzun süreli olması, işte minimum 3-4 saat, 72 saat ama galiba 72 saatten fazla da sürebiliyor galiba değil mi migren?
Yani çok nadir de olsa sürebiliyor.
Evet.
Ona da migren statüsü diyoruz. Yani uzamış migren olguları diyoruz. Tabii o tür durumlarda müdahalemiz çok daha farklı oluyor.
Bu tip şikayetleri olan kişiler migren olduğunu düşünebilirler mi?
Evet, aynen öyle. Evet. Doğrudur.
Mesela bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki bir çay kahve içince rahatlayabilir. Yani kafeinin faydasından dolayı mı o yoksa çay kahvenin getirdiği rahatlama mı? Böyle
şimdi mesela? Şöyle zaten her şey bir denge içinde yaratılmış. Aynen öyle de bu bahsettiğim ajanları da eğer bir denge içerisinde alırsanız hakikaten çok faydalı.
Maşallah, evet.
Ama aşırı miktarda çay ve kahve tüketimi de özellikle migreni tetiklediğini biliyoruz.
Evet.
Benzeri biçimde gerilim baş ağrısını da tetiklediğini biliyoruz. Çünkü kafeinin yarattığı bir anksiyete vardır vücutta. Siz bir yandan gerilim türü baş ağrısını anksiyeteyle baş etmenin yollarını arıyorsunuz. Bir yandan da anksiyeteye yol açacak bir ajanı veya işte bir içeceği hastaya sürekli olarak veriyorsunuz. Çok tavsiye edilen bir şey değil.
Evet.
Ama yine bildiğimiz bir şey var ki çok yorgunluk anlarında bir fincan kahvenin veya işte bir bardak çayın, çok aşırı demlenmemiş bir bardak çayın anksiyeteyi yatıştırdığına dair deliller de var.
Evet.
Yani dengede alınacak bir çay ve kahve atak esnasında sizi rahatlattığına inanıyorsanız alın ve mutlaka size yardımcı olacaktır diyoruz
evet.
Hastalara.
Doğru, hatta bazı ilaçlara kafein de koyuyorlar
evet.
Baş ağrısı ilaçlarının içerisinde tabii. Kafein.
Yani kafeinle alakalı da zaten malumunuz vazokonstriksiyon yapıyor.
Evet.
Yani
evet,
damarlarda tamam. Bir daralmaya. Özellikle migrene dönecek olursak oradaki fizyopatogenezde de damarların daralmasını takiben ortaya çıkan bir damar genişlemesi Ve buna bağlı olarak beyinde ağrı yapıcı bir takım maddelerin salındığını biliyoruz
Evet.
biz. O zaman demek ki damar daralmış, genişlemişse bizim kullandığımız ilaçların nasıl bir özellikte olması lazım? Damar daraltıcı bir özellikte olması lazım.
Evet.
Çünkü geriye
Evet.
döndürmemiz lazım sahneyi. İşte migren atağı esnasında mesela ben bazen hastalarıma hani o bahsettiğiniz kafein içeren bir preparat yoksa elinde diyorum ki işte şu ilaçtan alın yanına da bir fincan kahve için atak
Evet.
esnasında ama.
Evet.
Yani bu mutlaka ilacın etkinliğini arttıran bir etken olarak kabul edilebilir
Evet.
anlattığınız şekliyle.
Başka, buyurun, buyurun.
Estağfurullah. Günümüzde artık migrende özellikle yeni koruyucu tedaviler uygulanmakta. Eskiden ağrı olduğunda ağrı kesici alarak belki hani tedavi oluyordu. Şimdi belki son zamanlarda doktorlar özellikle koruyucu tedavi üzerinde daha çok durmaktalar. Bu koruyucu tedaviler hakkında biraz bahseder misiniz? Bir de küme tipi baş ağrısı migrenden ayrı mıdır yoksa migrenin içinde düşünülebilen bir ağrı mıdır?
Şimdi sorunuzun birinci kısmına bakacak olursak, koruyucu tedavi
Evet.
kavramı hastanın günlük hayatını etkileyen ağrılarda kullandığımız bir metot.
Evet.
Yani bununla neyi kastediyorum? Migren normalde her insanın yaşayabileceği ayda bir veya iki defa ataklar halinde gelen bir
Evet.
ağrıdır. Ama eğer bu bahsi geçen ataklar uzun sürüyor, hastanın işte 4 iş günlü veya kısa sürse dahi 10-15 defa bir ayda tekrarlıyorsa
Evet.
kronik migren tanımı vardır. Eğer böyle bir tanımlama kriterini dolduruyorsa hastamız, işte o hastada bahsi geçen koruyucu tedavi düşünürüz. Aynı şey gerilim türü baş ağrısı için de geçerli. 15 günden daha az baş ağrısı olanlarda genelde işte stres ve baş etme yöntemleri ya da
Evet.
basit ağrı kesicilerle tedavi takdim ederken hastaya, eğer 15 günden daha uzun süre ağrısı olan hastalarla karşı karşıyaysak, o hastalarda da koruyucu tedavi
Evet.
düşünüyoruz. Dolayısıyla koruyucu tedavi o basit ağrı kesici tedavilerden farklı bir yaklaşımdır. Koruyucu tedavi de bir hekim iki bağlamda ele alır. Birincisi hastaya düşen boyut vardır. İkincisi de hekime düşen boyutu. Hastaya düşen boyutu işte az önce takdim etmeye çalıştığımız belki hani dört tane kelimeyle özetledim. Stres, yorgunluk, uyku ve açlık.
Evet.
Özellikle bu faktörlerin mutlaka düzenlenmesini istiyoruz biz hasta tarafından. Eğer siz tetikleyici faktörler düzenlemezseniz vücut
Doğru.
sürekli olarak bir
Evet.
ağrı üretecek. Siz hekim olarak ne kadar müdahale etmeye çalışırsanız çalışınız. Tamamen ilaçlara bağımlı bir insan profili çıkar karşınıza. İşte bunu mutlaka organize etmeye çalışırız. Bir de benim genelde yaklaşımım şu, toplumda bir yanlış algı da var. İşte migren hastası şunu yememeli, içmemeli.
Evet.
Evet.
Evet, büyük bir liste çoğu zaman takdim edilir. Hatta
Evet.
bazen bu işin uzmanı olmayan fakat hani bu işten çok para kazanmayı düşünen insanlar tarafından böyle çarşaf çarşaf listeler de yayınlanabilir ama
Evet.
açıkçası her şey her insanın migrenini tetiklemiyor.
Evet.
Dolayısıyla şahıstan şahsa değişmesini ben daha çok istiyorum. Hastalarıma hep onu söylerim. Size çikolata dokunuyor mu? Dokunmuyor. Yiyin o zaman hiç problem değil. Size dondurma dokunuyor mu? Dokunmuyor. Yiyin o zaman problem değil. Aa hocam baharatlı yiyince oluyor. O zaman siz baharatlı yemeyeceksiniz. Yani bu
Evet.
birazcık hekim hasta işbirliği içerisinde iyi
Evet.
bir diyalogla çözülebilecek şey. Her şeyi yasaklamıyoruz ama bazı besin maddelerinde mutlaka dikkat edilmesi gerekir alınırken migren türü baş ağrısında. Tetikleyici faktörlerden sonra sorunuzun ikinci kısmına geldiğimde bize düşen boyutuyla biz de işte bu tür hastalarda ağrıyı kestiğine inandığımız, ağrı sıklığını ve şiddetini azalttığına inandığımız bir takım ilaçlar var.
Evet.
Hastadan hastaya da değişkenlik gösteriyor bu iş. Hani kitaba bakıp da aa bak şu ilacı kullanabilir bu veya işte Oktar Bey diyelim bir ilaç kullanmış bana iyi geldi ya sana da iyi gelir şeklindeki ifadeler çok hoş değil.
Evet.
Çünkü
Evet.
her ilacın kendine ait bir takım
Genel.
problemleri var. Mesela en çok kullandığımız beta bloker isimli bir ilaç vardır koruma tedavisinde.
Evet.
Ama astımlılarda kullanılmaması gerekir bu
Doğru.
ilacın.
Evet.
Yani siz genç bir arkadaşınız, astımlı bir arkadaşınıza bunu tavsiye edersiniz, bilakis hayatı zehir edersiniz adama.
Evet, doğru.
O yüzden bilen bir hekime danışarak mutlaka koruyucu bir tedavi yapılabilir.
Peki yine önlem olarak mesela düzenli egzersiz yapmak bir. İkincisi bazen gözlemliyoruz böyle işte bol su içildiği zaman yani sıvı ihtiyacı iyi karşılandığı zaman günde 2-3 litre daha bir zindelik veriyor. Hatta baş ağrılarına da böyle bir faydası oluyor mu gerilim tipi baş ağrısına veya migren için de aynı şekilde? Yani susuz kalındığı zaman tetikleyici bir faktör oluyor mu? Sıvı almanın bir faydası oluyor
Şimdi
mu?
şöyle, yani açlık ve susuzluk tetikliyor bu ispatlanmış durumda. Mutlaka gün içerisinde değişik zamanlarda işte küçük küçük atıştırmalar veya işte su ile ilgili takviyeler rahatlatacaktır. Ama burada da işte yine şuna çok dikkat etmek lazım. Yani altta yatan başka bir hastalığı var mı yok mu ona göre organize etmek lazım olayları. Bir diğer şey de kimi insan var ki hakikaten mesela açlık tetiklemiyor. O zaman illaki tutup 3-4 litre su mutlaka için demek çok şart değil o tür hastalarda. Benzerine çok sık rastlıyorum. Mesela kendim de migren hastası olduğum için beni mesela soğuk acayip tetikliyor.
Evet.
Evet.
Ama öbür taraftan birisine soruyorsun, soğuk hiç etkilemiyor ama sıcak tetikliyor.
Evet.
Yani o yüzden hastadan hastaya değişen şekillerde karar vermek lazım. Tetikleyici faktörü bir kere bir hekim veya işte hasta kendi başına baş etmeye çalışıyorsa bu olayla mutlaka iyi tespit etmesi lazım. Onlara dikkat etmediği müddetçe bu ağrıların çözülmesi çok kolay değil.
Migrenin genetik bir yatkınlığı var galiba değil mi?
Tabii migrenle alakalı bir takım genetik boyutlar tespit edilmiş durumda. Migrenle alakalı yine tabii en önemli şeylerden biri ben açıkçası hastalarımda onu çok gözlemliyorum. Öğrenme de var. Yani bu yüzden benim hep kafam karışıktır. Acaba gerçekten bir genetik yatkınlık mı bu yoksa hani küçük yaştan itibaren annesi başım ağrıyor diyor. Bir süre sonra çocuk da başım ağrıyor demeye başlıyor. Yani olabilir, farklı bir boyutu da olabilir belki.
Tıbbi tedavilerine geçmeden önce bazı tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. Onun faydasını soracağım ben size. Mesela akupunktur gibi veya botulinum toksini yani botoks tedavisi. Bunların hakikaten yararı var mı?
Şimdi şöyle yani gerilim baş ağrısında da migrende de her ikisinde de eğer stres önemli tetikleyici bir faktörse mutlaka stresle başa çıkma yöntemleri burada kullanılabilir ki toplumda bununla alakalı çok sayıda yöntemden bahsedilir. İşte gevşeme egzersizleri, biofeedback yöntemleri gibi veya anksiyeteyle başa çıkma ve nefes alma teknikleri gibi. Bunların hepsi kullanılan metotlar. O çerçevede bahsettiğiniz akupunktur da özellikle uzak doğudan bize gelen bir kültür biliyorsunuz. Bununla alakalı hakikaten yani bu bahsettiğim yöntemler içerisinde belki de bilimselliği en çok ispatlanmış olan yöntemlerden bir tanesi. Evet. Akupunktur tedavisine cevap veren çok sayıda olgudan bahsediliyor. Ama akupunktur yapmadığım için uzmanlığım olmadığı için çok detaylı olarak o konuda bir şeyler anlatmak istemiyorum. Onu belki bilenlerine bırakmak lazım. Akupunkturun faydalı olduğunu biz de yani okuduğumuz makalelerden duyuyoruz ama etki mekanizması çok net değil hala. Niçin faydalı olduğuna dair. Ha belki şu olabilir, gerek gevşeme egzersizlerinde, gerek efendim diğer kullanılan biofeedback mekanizmalarında temel espri insanın kendisini ikna etmesidir. Dolayısıyla akupunktur için giden bir insan da ya bu bana faydalı olacak şeklinde bir ikna ile, bir içgörüyle hareket ediyorsa muhtemeldir ki o yönüyle etkili oluyor diyebilirim ama tabii bilimsel gerçeğini de tamamen elimin tersiyle itmek istemiyorum. Burada bırakayım ben o akupunktura.
Terfi yerini daha mı güçlü diye düşünüyorsunuz?
Ben öyle inanıyorum.
Olabilir
tabii. Bu şeyden bahsettiniz. Serotoninin özellikle nörotransmitter beyinde normalde bulunan. O zaman serotoninin alınımını arttıran ilaçlar... faydalı mı oluyor o zaman? Antidepresan olarak da kullanılıyorlar çünkü.
Tabii yani şimdi biz işte diyorum ya hastadan hastaya karar veriyoruz koruyucu tedavi. Eğer hastanın temel yükü stresse daha çok antidepresanlarla tedavi etmeye çalışırız her iki tür baş ağrısına sahip olan insanları da. Serotonin biliyorsunuz mutluluk hormonu olarak biliniyor. Yani piyasada hatta geçen sene belki bir antiparantez şey yapayım işte serotonin alanlar İşte çabuk aşık oluyorlarmış diye bir şey vardı hatırlarsanız piyasada çok popüler bir haber vardı. Aslında bunun gerekçesi nedir? Serotonin vücutta yaratmış olduğu bir öfori var. Bir yüksek enerji potansiyeli var. Evet. Ondan kaynaklanıyor yoksa çok farklı bir şey değil. İşte o serotonin de verdiğimiz hastalarda eğer altta yatan anksiyete ya da depresif bir süreçse mutlaka çok faydalı oluyor. Ama konuşmanın en başında bahsettiğim şekliyle serotonin tek suçlanan nörotransmitter değil.
Evet.
Ki mesela hani piyasada yıllardır kullanılan annelerinizin veya daha büyük annelerinizin kullandığı böyle küçük haplar vardır. Bu ajanlar mesela sadece serotonin değil işte diğer bir takım işleyicileri de ileticileri de içerdikleri için onlar çok daha etkili mesela. İşte bu yüzden deriz ki biz eğer baş ağrısı tedavi etmek istiyorsanız daha çok birçok nörotransmitter içeren veya onlar üzerinden etkileyen bir ilacı tercih edin. Ama depresyon ya da anksiyeteyi tedavi etmek tetikleyici faktör olarak bunun olduğunu inanıyorsanız o zaman belki o bahsettiğiniz serotonin geri alımını inhibe eden ilaçları tercih etmek uygun olabilir.
Peki, evet, buyurun.
Buyurun.
Korunmada ilaçlar kullanılabilir önlenmesi için.
İşte önlenme ile alakalı şöyle, gerilim baş ağrısı için çok yaygın farklı ilaçlar yok açıkçası. Daha çok kullandığım sinyal ileticilerden birkaç tanesini içeren bir ilaç var. Hakikaten çok etkili.
Ama onların yan etkileri var değil mi?
Mutlaka evet. Da yani yine de bu yeni çıkan birçok ilaca göre daha masum ilaçlar bence. Evet. Ha, yaşlı insanlarda özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlarda biraz daha dikkatli olunması gerekebilir. Özellikle göz tansiyonu gibi bir takım problemler olan hastalarda daha dikkatli kullanmak lazım. Yani aslında hekimlik bir sanat. Yani bir hastaya bir ilacı verirken birçok boyutuyla düşünerek, kar zararı evet, düşünerek evet. vermek lazım. Çok rastgele alınmaması lazım ilacın.
Bir şeye dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Yapılan bir hata. Bu ağrı kesicilerin yoğun miktarda uzun süreli kullanılması sakıncalı oluyor. Hatta ağrıları daha da çok arttırdığı bilinen bir şey. O
tabii
konuda bir tavsiyeniz
evet. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Evet. Hem migren hem gerilim baş ağrısı hastalarımız için en önemli problemlerden bir tanesi evet. bu. Dikkat edilmesi gerekiyor hakikaten. Ama maalesef yıllardır da bu problemle karşı karşıyayız. Niye? Çünkü şöyle düşünün. Hani birkaç defa olan migren atağı günlerce olmaya başlamış. Dolayısıyla evet. hasta bir imdat çığlığı içerisinde bir şekilde bir ilaca sarılıyor.
Evet.
İşte o sarılan ilaçların büyük bir kısmı da migren ilaçları için özellikle düşündüğümüzde damar daraltıcı ilaçlar. Ve bu damar daraltıcı ilaçların da çok büyük bir bağımlılık yapma potansiyelleri var.
Evet.
Belki daha net bir ifadeyle şöyle de söyleyebilirim. Hem gerilim baş ağrısı hem migren için benzeri ilaçlar da kullanılıyor zaten. Eğer bir ay içerisinde karşınıza bir şahıs gelmiş ve bir ay içerisinde 15'ten fazla basit ağrı kesicileri kullandığını ifade ediyorsa ya da bir migren hastası gelmiş, basit ağrı kesici değil de migren ilaçları olarak toplumda bilinen ve kullanılan ilaçların ondan fazla tüketildiğini ifade ediyorsa bir ay içerisinde,
evet.
işte sizin o bahsettiğiniz tanıyı koyuyoruz.
Evet. Biz
diyoruz ki bu hasta artık ilaç bağımlısı.
Evet.
Ve o ilaç bağımlılığından kurtarmadığınız müddetçe artık o kronik migreni ve kronik gerilim baş ağrısı devam ediyor.
Evet.
İşte orada
ağrısı artıyor
biraz
değil mi?
Zor
o ilaç
bağımlılığı başlıyor.
İçerisinde daha çok ağrıları.
Tabii rebound evet. baş ağrısı dediğimiz evet. yani ilaç alıyor fakat ağrısı geçmiyor. İlaç alıyor fakat geçmiyor bilakis artıyor.
Artıyor.
Ya bu kısır döngüye giriyor.
Evet.
Böyle bir süreç yaşıyoruz. O tür hastaları daha çok genellikle hastaneye yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra tüm ilaçlarını kesiyoruz. Ve buna ilaveten şimdi bu kesmenin yaratmış olduğu anksiyeteyi gidermek için yüklü bir anksiyolitik tedavi evet. uyguluyoruz. Biraz sıvı tedavisiyle bir hafta 10 gün içerisinde inşallah bu problemleri çözüyoruz.
Evet. Migrenin, yine migrene dönecek olursak, migrenin beyin felcine yol açtığı, yani stroke yapabildiği doğru mu? Yani şiddetli migren ataklarında.
Şimdi şöyle, şiddetli migren ataklarıyla alakalı bu konuda yazılar da var mutlaka. Öbür taraftan uzamış migrenle alakalı yazılar da var. Malumunuz az önce konuşmaya çalıştığımız bir şey vardı. Bir vazokonstriksiyon oluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu damardaki daralma hem kalple alakalı bir takım olayları tetikleyebilir, hem beyinle alakalı. Ama migrende olay direktmen beyin damarlarının daralmasıyla ilişkili olduğu için daha çok beyin olaylarıyla karşılaşıyoruz biz bu hastalarda. O daralmanın sürecine, uzamasına, o süreçte yaşanan sıkıntılara ve hastanın altta yatan hastalığına bağlı da değişkenlik gösterebiliyor. Yani genç, civan, mert bir delikanlı bir migren atağı yaşamış. Açıkçası onları da çok beklemiyoruz. Ama orta yaş üstü, hipertansiyonlu bir hasta, altta yatan diyabeti var veya işte ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini tetikleyici bir takım faktörler var. Elbette bu hasta eğer uzun süren bir migren atağı yaşıyorsa o bahsettiğiniz iskemiyle karşı karşıya kalma ihtimali çok daha fazla.
Migren hastalarına belirli dönemlerde yapılmasını önerdiğiniz tetkikler var mı? Mesela 5 yılda bir ya da 2 yılda bir MR çektirmesi gerekiyor mu? Ya da bunun dışında önerdiğiniz başka tetkikler var mı?
Yok, hiç gerek yok. Yani orada şimdi şöyle, zaten en başta ifade etmeye çalıştım. Migren, gerilim baş ağrısı, küme baş ağrısı veya benzeri baş ağrılar birincil baş ağrılar. Evet. Hastanın bu baş ağrılarının periyodik olduğunu, gelip geçici baş ağrılar olduğunu ortaya koymuşsunuz. İşte kraniyel MR veya benzeri görüntüleme metotlarıyla beyninde hiçbir şey olmadığını göstermişsiniz. Açıkçası bu hastanın yeni bir film çekilmesine çok ihtiyaç yok. Ama biz hangi hastalarda ısrarla mutlaka film çekelim derseniz, migren hastalar için belki şunu söyleyebilirim.
Evet.
Eğer bir hasta geldiğinde hep aynı tarafta bir migren atağı tarifliyorsa,
evet.
Hani çünkü migrende biz genelde şuna alışkınız. Hasta der ki bir sağım ağrıyor, bir solum ağrıyor veya bazen ensenden yukarı giriyor, daha yaygın oluyor vesaire tarifler. Eğer ataklar değişken halde tarifleniyorsa inanın çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Ama hep sağ gözüme vuruyor şeklinde, hep sağ şakağım çok berbat ağrıyor şeklinde bir ifade varsa, işte o hastalarda altta yatan anevrizmayı, AVM dediğimiz böyle evet. damar baloncuklarını filan ekarte etmek için mutlaka bir görüntüleme metodu ya da onunla birlikte takibe ihtiyaç var. Bir diğer şey de, yani hangi hastalarda MR isteyelim derseniz, şu olabilir. Hasta migren hastasıdır fakat karakter değiştirmeye evet. başlamıştır. Hani daha önce migren ağrılar 3-4 saat sürerken efendim artık bir ağrı geliyor saatlerce sürüyor. Veya ağrının şiddeti çok artmış ya da migren hastası size bu sefer çok farklı bir ağrıyla gelmiş. Yani orada da yine hekimin biraz vakit ayırıp dikkatle dinlemesi lazım hastayı.
Evet.
Yani gerçekten daha önceki yaşadığı migren atağına benzer bir ağrı mı yaşıyor yoksa farklı bir ağrıyla mı karşı karşıyayız? Dolayısıyla migren hastasının daha önce yaşadığı bir ağrıya bağlı olarak ben yeni bir MR istemem. Ama eğer farklı bir ağrıyla benim karşıma geliyorsa o hasta, işte o hastayı biraz daha dikkatle ele almak ve mutlaka görüntüleme istemek gerekebilir.
Evet, o zaman ben bir tekrar gerilim tüp baş ağrılarına dönmek istiyorum. Bazen manuel tedavinin, yani tetikleyici noktaları bulmak vesaire böyle bir şeyler tavsiye ediliyor. Bunlar doğru mu? Hakikaten faydası var mı?
Doğrudur, faydası var. Çünkü özellikle boyun bölgesindeki kasların tetikleyici bir takım noktalarının olduğunu inanılır. İşte bu bahsi geçen tetik noktalarını da açıkçası fizyoterapist arkadaşlar çok daha iyi biliyorlar.
Evet.
Onların manuel elle yaptıkları bir takım tedaviler var. Yani aslına bakarsınız manuel tedavide, akupunktürde hepsi de bir bakıma İnsanın stresten uzak, böyle dingin bir yaşantısıyla alakalı. Yani gerilim baş ağrısı için en önemli felsefe bence bu. İnsanın stresini ve anksiyetesini giderecek hangi metot olursa olsun mutlaka birisini tercih etmesi. İşte bu metotlardan bir tanesi de boyun kaslarını gevşetme egzersizleri.
Evet.
Yani bu boynu geriye doğru atma şeklinde olabilir. Veya tetikleyici faktörlerin noktaların tespit edilerek oralara masaj yapma şeklinde olabilir. Veya çok daha basit ifadesiyle, hani bazen bu tür masörlere ulaşmak çok zor. Daha basit bir ifadesiyle, ben hastalarıma onu söylüyorum. Akşamları, çünkü genelde gerilim baş ağrısı ortaya çıkar biliyorsunuz. O da neden kaynaklanıyor? Çünkü vücudun evet. bir dinamizması var. Akşama kadar o kaslar o yükü taşıyor.
Evet.
Ve akşam yorgunluğun yarattığı bir şeyle orada ağrılar meydana geliyor. Özellikle akşamları kuru bir havluyu ısıtmalarını öneriyorum. 10-15 dakika kadar o bahsi geçen ısınmış havluyu boyunlarına
evet.
koysunlar. Yani birçok masajdan, birçok böyle ısıtıcı tedavi metotlarından çok daha etkili açıkçası.
Bazı kişilerde gece uyurken dişlerini gıcırdattıkları, çeneyi çok sıktıklarını biliyoruz.
Hı hı.
Bunun da baş ağrısında bir etkili bir faktör mü acaba? Çünkü o kasların yorgunluğu, gerilimi gün içerisinde baş ağrısı yapabilir mi?
Mutlaka. Çünkü zaten tarifte de hani baş, boyun ve yüz bölgesindeki kasların, bunlardan herhangi birisinin gerilmesi bu bahsi geçen anksiyeteye, gerginliğe ve takip eden süreçte ağrıya yol açabilir. O bahsettiğiniz uyku problemiyle ilişkili işte dişlerin sıkılması da
evet.
daha çok stresli insanlarda gördüğümüz bir şey zaten.
Evet.
O da baş ağrısını tetikler.
Onu nasıl tedavi etmek gerekiyor?
Altta yatan stresi ortadan kaldırma yoluyla.
Yani antidepresan gibi bir şey.
Kesinlikle.
Faydalı olabilir. Hı-hı. Evet. Migrenle, o zaman migrene tekrar dönelim. Migrenin hangi tipinde hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Onu biraz daha açabilir miyiz acaba?
Şimdi şöyle, migrende bir de ORA diye bir kavram var. Belki Türkçe nasıl ifade edilir? Şöyle söyleyebiliriz herhalde. Migren atağının geleceğini haber veren bir takım belirtiler
Evet.
vardır. Bazı migren hastaları konuştuğunuzda derler ki işte efendim atağım gelmeden önce bir gözümde böyle görmeme oluşuyor.
Evet.
Veya birisi der ki işte gözümde şimşekler çakıyor, zikzaklar geçiyor vesaire şeklinde. İşte bu bahsi geçen migren orası mevcut olan hastalarda, bu tür şikayetleri olup arkadan migren atağı yaşayan hastalarımızda mümkün olduğu kadar görme problemine eşlik edip etmediğine, dengesizlik problemine eşlik etmediğine, bir baş dönmesi olup olmadığına
Evet.
dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu ve benzeri bir takım şikayetler de eşlik ediyorsa, o zaman bu tür hastalarda vazokonstriksiyon yapan yani damar daralmasına yol açan ilaçları mutlaka tercih etmemek
Evet.
lazım. Çünkü bunlar daralmayı provoke ederek
Evet.
az önce bahsettiğiniz iskemi veya benzeri olaylara yol açabilir. Eğer orası yoksa, yani o bahsettiğimiz şikayetleri yoksa bu hastalarda ilk metodumuz bizim basit ağrı kesicileri. Hani hepimiz belki kulak ardı ediyoruz ama açıkçası bence migren atağına en etkili tedavilerden bir tanesi aspirin.
Evet.
Eğer mide şikayeti yoksa bir hastanın alabileceği, zaten çok rahatlıkla da ulaşabileceği bir ilaç. Cebinde taşıyabilir çok rahatlıkla bir eczaneden alarak. Aspirini de etkili dozlarda kullanmak lazım. Hani bazen hastalarımız bize geliyor. Ben diyorum ki işte sana aspirin vereceğim ya da size gene piyasada çok rahatlıkla bulduğunuz parasitamol isimli
Evet.
ilaçlar vardır. Bunlardan birisini vereceğim. Aa hocam ben onları kullandım bana hiç fayda etmiyor derler. Halbuki kullanmıştır ama nasıl bir kullanmadır? İşte bir tane almıştır. Halbuki tıpta birçok çalışma yapılıyor ve bu çalışmaların temel hedeflerinden birisi de doğru ilacı tespit etmek ve doğru dozda kullandırmaktır
Evet.
hastaya.
Evet.
Yani doğru, siz bir ilaç tespit etmişsiniz ama bu ilacı etkili dozda kullanmamışsınız ki. İşte o anda biz hastayı o konuda ikna etmeye çalışıyoruz. Ve inanın eğer hafif ya da orta şiddette bir migren ağrısıyla karşı karşıyaysak, etkili dozda kullanılacak bir aspirin veya etkili dozda kullanılacak bir parasitemol kesinlikle fayda ediyor. Hani onun yerine şu an yeni piyasaya çıkan bir takım migren
Evet.
ilaçları var ki hem ulaşması zor hem de oldukça pahalı ilaçlar. Veya işte az önce botoks diye bir ilaçtan,
Evet.
enjeksiyondan
Evet.
bahsettiniz. Bu da çok pahalı bir seçenek.
Evet. Peki tedavi yani etkisi oluyor mu botoksun?
Kesinlikle etkisi var. Ama mümkün olduğu kadar son tercih olarak kullanmak lazım. Çünkü botoksla alakalı tetik noktaları tespit ettiğimiz yerlere yaptığımız enjeksiyonlar,
Evet.
botoks enteresan bir ajan. Sadece bulunduğu kasa değil, o kas çevresindeki diğer dokulara da çok hızla yayılabiliyor.
Evet.
Evet.
Dolayısıyla mesela özellikle günlük yaşantıda hani estetik amaçlı olarak
Evet.
bu işi yaptıran bayanlar da zaman zaman görmüşsünüzdür göz kapakları düşer vesaire. Gerekçesi bu çünkü yani yapan arkadaş her ne kadar botoksu farklı bir yere yapsa da dokular altında çok rahatlıkla yayıldığı için diğer dokulara da sirayet edip
Evet.
oradaki kasların gevşemesine de
Evet.
yol açabiliyor. O yüzden botoksu biz daha çok kronikleşmiş migren ağrısı olan, artık baş edilemez bir noktaya gelmiş, diğer ilaçları kullanmakta sıkıntısı varsa bir hastanın o noktada tercih ediyoruz.
Buyurun.
Estağfurullah. Küme tifi başardığını sormak istiyorum size. Onları biraz tarif edebilir misiniz? Bir de
Şimdi küme tipi
tabii.
baş ağrıları da migren türü baş ağrıları sınıfları içerisinde yer alır. Yani damarla alakalı gene bir takım problemlerin, orada meydana gelen bir enflamasyonun tetiklediği ağrılar olarak kabul edilir. Migrene benzerdir ağrı tipi.
Evet.
Yerleşim ve lokalizasyon da çok benzerdir. Ama migrenden farklı olarak otonom semptomlar adını verdiğimiz işte bir göz yaşarması, gözde kızarma, burunda akıntı veya işte burunda tıkanıklık benzeri bir takım şikayetler de olabilir bu tür
Evet.
hastalarda. Ve yine migrenden farklı olarak bunların süresi daha kısadır. Hani migren 3 ile en az 3 saat sürüp daha uzunca bir günleri işgal edebilen bir ağrıyken küme tipi baş ağrıları daha çok dakikalar ve bazen işte 3 saate kadar uzayan ataklar şeklinde gelebilir.
Migrene göre daha mı
Daha
ağrılı?
kısa.
Hayır, ağrı şiddeti daha mı
Ağrı
ağır
şiddeti
soluk?
migren gibi ağır
Evet.
ağrı yapan ağrılardan kabul edilir. Yani
Evet.
şiddetli ağrı yapan bir tablodur. Daha kısa sürelidir. Ve yine migrenden farklı olarak belli kümeleşmeler gösterir ki o yüzden işte küme tipi
Evet.
baş ağrısına adını veriyoruz buna. Kümeleşme derken mevsimsel özellik yıllardır hep tartışılmakla birlikte belki daha basit bir ifadesiyle şöyle söyleyebilirim. Başladığı an diyelim 15 gün, 20 gün, 1 ay hastanın hayatını işgal eder, sonra ortadan kalkar gider. Sonra beklemediğiniz bir anda tekrar bir 15-20 gün süren ataklar halinde gelebilir. Gene ona klasik bir özellik olarak bazen geceleri aynı saatlerde kaldırdığına dair yazılar da var. Fakat bizim asıl bildiğimiz migrene benzeyen bir baş ağrısıdır. Daha kısa sürelidir ve böyle kümeleşme gösterdiği için de böyle bir isim almıştır. Tedavisinde migren benzeri ilaçlar, aynen, migren tedavisinde kullandığımız ilaçlar da bunlar da etkilidir. Onun dışında yine kullandığımız bir takım ilaçlar var. Hekime danışılarak alınması uygun olacaktır.
Peki ona. Yaş faktörü ya da cinsiyet bayan ve erkeklerde bir ayrımı var mı? Yani mesela galiba erkeklerde daha fazla görülüyor küme tipi baş ağrıları?
O çerçeveden bakarsanız evet. Yani migren türü baş ağrılar veya işte gerilim baş ağrıları bayanlarda evet, çok daha fazla evet, görülürken nedenini çok bilmediğimiz biçimde evet, bu daha çok erkeklerde evet, görülür.
Migrende kullanılan tedavilerde bazen SARA ilaçları, bazı SARA ilaçları veya işte tansiyon ilaçları, ACE inhibitörü gibi ilaçlarda kullanılabiliyor. Etkili hı-hı, mi bunlar? Yani profilaksisinde mi kullanılıyor, önlenmesinde mi yoksa atak durdurmada mı?
O tamamen şey için kullanılıyorlar. Koruyucu tedavide, evet, yani profilaksi ismini verdiğiniz tedavide kullandığımız ajanlar bunlar. Biliyorsunuz mekanizmaları hiçbir şekilde açıkçası çok net bilinmiyor. Hani evet, az önce biz her ne kadar bir enflamasyon, bir beyin sapında tetikleyici jeneratör vesaire olduğundan bahsetsek de net olmayan bu mekanizmalar içerisinde bildiğimiz bir şey var ki ilaçların büyük bir kısmı zaten bu sinyal ileticileri vasıtasıyla etki eden ilaçlar. İşte özellikle o antiepileptikler yani SARA ilaçları bu sinyal ileticiler üzerinde sinyal ileticilerle ilişkili mekanizmaya sahip ilaçlardan bir tanesi zaten. Ve bunlar aslında şu an son zamanlarda bir ajan çok evet, popüler. Vücutta aynı zamanda diüretik etkisi de olan bir ajan bu. Evet. Ama işte mekanizmasını bilmemekle birlikte gerek deneysel çalışmalar ve gerekse klinik çalışmalar sonrasında hakikaten migren hastalarının ataklarını azalttığını evet, biliyoruz. Kullandığımız ajanlardan bir tanesi. Ama hiçbir ajan çok masum değil. Yani bu ilacı bile başlarken mutlaka bir takım şeyleri çok dikkate almak lazım. Mesela yürük asitle alakalı taş oluşumuna neden olduğunu bilmek lazım. Evet. Yürük asit miktarını arttırdığını bilmek lazım. Dolayısıyla gutu olan veya bir böbrek problemi olan hastalarda mesela verirken çok dikkatli olmak lazım. O nedenle yani hem hekim arkadaşlara hem hastalara bu konularda bu ilaçlar başlandığında takip sürecinde çok dikkatli yaşamalarını öneriyorum. Yani aman verdim ben bu hastaya artık gitsin değil. Yani evet, hastalara ait. Evet, onlarda oluşabilecek yan etkileri gözlemlemek hekim olarak sizin boynunuzun borcu. Hasta da eğer en ufak bir şekilde bunlarla alakalı bir problem yaşadığını hissediyorsa mutlaka tekrar hekimine dönüp yeni bir ilaç düzenlemesini talep etmeli.
Evet.
Benzeri biçimde belki özür dilerim. Beta bloker dediniz mesela. Evet. Beta bloker mesela Amerikan Akademi tarafından da A grubu kanıtla desteklenmiş gerçekten en etkili ilaçlardan bir tanesi. Evet. Biz de kliniğimizde açıkçası eğer bir evet, kontraindikasyonu yoksa en önemli kontraindikasyon işte astım. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalıkları dediğimiz akciğerle alakalı bir takım problemler varsa bu tür hastalarda çok dikkatli kullanılması evet, gereken ilaçlardan birisi. Bir diğer şey de kalp ritmi ile alakalı.
Evet.
Eğer diyelim kalp ritmi çok yavaş çalışan bir hastaysa yine beta bloker tabii, kullanırken çok dikkatli dikkat, olmak evet, lazım.
Hangi vitaminlerin veya elementlerin faydası var tedavisinde veya
şimdi tabii magazinsel olarak çok meşhur bu vitaminler ve bitkiler.
Evet.
Çünkü televizyonda her gün onlarca insan ne yaptıklarını bilmediğim onlarca insan çıkıyorlar bir takım vitaminlerden, elementlerden bahsediyorlar. Şimdi o çerçeveden bakınca açıkçası kesinlikle faydalı diyebileceğiniz bilimsel kanıt ortaya konulmuş olan vitamin D var. Yani vitamin D de enteresan biçimde son 5 yılın çok popüler bir vitamini.
Doğru, evet.
Yani hangi şeye baksanız, başınızı çevirseniz multiple skleroz'da vitamin D diyorlar. Parkinson hastalığında vitamin
vitiligo'da
D diyorlar.
Vitamin D
vitiligo'da onu diyorlar. Yani acaba gerçekten bir firmanın indüklemesi midir? Gerçek bir hakikat midir? Benim kafamda karışık açıkçası bu noktada.
Evet.
Vitamin D dolayısıyla birçok makalede de vitamin D, vitamin D denildiği için bazen hastalarımıza açıkçası eğer halsizliği olduğunu çok düşünüyorsam, çok yorgunsa stresle baş etme konusunda mutlaka değişik metotlar da araştırıyorsam bir hastada vitamin D düzeyine baktırıyorum. Eğer düşükse vitamin D takviyesi de yapıyoruz o insanlarda.
Onun dışında?
Yani onun dışında şunu söyleyebilirim ben kendi açımdan, hani diyorum ya, bu artık çığırından çıktı. Yani çok suistimale açık bir mevzu.
Evet.
Kesinlikle ben eğer hastamın bir anemisi olduğuna, çok yoğun bir halsizlik ve yorgunluk şikayeti olduğuna inanmıyorsam vitamin takviyeleri çok düşünmüyorum. Ama hastamın kronik bir hastalığı var, aşırı bir yorgunluk tarifliyorsa, işte o zaman vitamin düzeylerine baktırarak mutlaka vitamin takviyesi yapıyorum. Çünkü hem migrende hem gerilim baş ağrısında, hatta onu bırakın bence tüm hastalıklarda temel felsefe şu olmalıdır. Vücut ne kadar dingin olursa, kendinde olursa o hastalıkla baş etme gücünüz o kadar fazla olur. Vücudun kendinde olmasının temel ölçüsü de bence direncinin yüksek olması. Vitaminler de dirençle alakalı, eğer bizim göz önünde değerlendirebileceğimiz bir takım noktalarsa o konuları araştırıp takviye etmek faydalı olur mutlaka. Vitamin C belki.
Olabilir.
Mesela vitamin C ile alakalı aspirinle birlikte olan preparatları var piyasada.
Evet.
Vitamin C içeren aspirin preparatlarının mideden çok daha iyi emildiğini biliyoruz. Mesela ağrıyı daha hızlı keseyim derseniz, mesela vitamin C içeren aspirin preparatını alabilirsiniz. Ya da bir bardak içerisinde bir limon sıkarak diğer bahsettiğim ajanlardan herhangi birisini içebilirsiniz.
Migren yaş ilerledikçe azalır mı ya da geçer mi? Böyle bir şey var mı? Araştırma var mı?
Şimdi migren zaten biliyorsunuz çocukluk çağında çok sık rastlamadığımız, çocuklarda da var mutlaka ama daha çok ergen ve orta yaş grubunun bir hastalığı. Hakikaten literatür çalışmaları onu ortaya koyuyor. İlerleyen yaşla birlikte ortadan kalkıyor. Ha, kimilerinde kalkmıyor. Bu kalkmama gerekçesi de işte migreni kronikleşmiş, artık migrene bağımlı bir hale yaşayan. Yani ilaç bağımlılığından da vazgeçtiniz, migreni hayatının bir felsefesi haline getiren bir sürü hastalarımız da var. Bunlar da maalesef belli bir yaştan sonra da devam edebiliyor.
Evet.
Ama genel olarak dediğiniz şekilde söylenebilir. Migren zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkan bir hastalık. İstatistiksel olarak ortaya konmuş durumda bu.
Bir soru daha sormak istiyorum. Nörolog arkadaşlar B12, B vitamini enjeksiyonlarını, haplarını bel ağrılarında mesela bazı ağrılarda kullanıyorlar.
Hı hı.
Ve faydalı da oluyor hakikaten. Yani öyle duyduğumuz çok kişi var. Migrende de faydası var mı böyle?
Şimdi şöyle, bahsettiğiniz ajanlar özellikle B vitamini ile alakalı anksiyete konusunda da çok sayıda araştırmalar yapılmış.
Evet.
Artı vücuda direnç verdiği için hasta kendini çok iyi hissediyor mutlaka bu ilaçları aldığında. Yani gerilim baş ağrısı olan insanlarda bilhassa vitamin takviyelerini, bu tür enjeksiyonların faydalı olduğuna dair bir takım yazılar var. Ama hani böyle bizim genelde bilim adamlarının klasik bir yaklaşımı vardır. İşte efendim, bu eğer laboratuvardan çıkmamışsa, daha sonra klinik araştırmalar tarafından da çok sayıda hasta üzerinde denenmemişse, biz açıkçası biraz dikkatli yaklaşmayı tercih ederiz ona.
Evet.
Çünkü bilim adamı olarak bizim yapmamız gereken odur. O çerçeveden bakınca yani benim okuduğum kitaplarda en azından migren atağının tedavisi olarak bu yapılır şeklinde bir şey görmedim onunla alakalı.
Evet.
Ama mantık süzgecinden geçirdiğimde işte stresle alakalı faktörleri organize etme, hastanın kendini iyi hissetmesi, vücudun direncini sağlaması açısından mutlaka faydası oluyor. Çünkü bazen o tür metotları piyasadaki birçok nörolog arkadaş tercih edebiliyorlar. Çünkü bir hasta, orta yaşın üstüne bir bayan gelmiş, dolaşıyor kapı kapı ama bir türlü çare bulamamış.
Evet.
İşte bu tür hastalarda o verilen bir takım ilaçlar vücudun biraz direncini kendine getirdiği için çok hora geçiyor açıkçası. Yani hasta işte gözüm açıldı, kendime çok iyi hissediyorum diyebiliyor. Ama bu gerçek bir tedavi metodu değil bence.
Evet. Peki cerrahinin rolü var mı migren tedavisinde, baş ağrılarında?
Şimdi migrenle alakalı direkt bir cerrahi metot yok açıkçası. Evet. Ama dolaylı olarak işte migren atağı geçiren insanların bir kısmında kalpte delikler tespit edilmiştir.
Evet.
Bu bir zamanlar çok popülerdi. Şimdi biraz rastlantısal olduğunu inanıyoruz açıkçası. Veya yapılan cerrahi metotlar sonrasında migren ataklarının tam geçmediklerini gördüğümüz için acaba gerek yok mu bu tedavilere diye düşünüyoruz. Yani o deliğin kapatılması şeklinde kardiyolojik bir takım yaklaşımlar zamanında yapıldı ve halen de yapılmaya devam edebiliyor açıkçası koruyucu tedavi olarak.
Nörostimülatörler kullanılıyor mu?
Nörostimülatörler kullanılıyor. Fakat işte onların hiçbiri tam böyle bilimsel de ortaya konmuş değil. Çünkü
Evet.
vaka bazında takdimler bunların büyük bir
Evet.
kısmı. Hani bir yanda şöyle düşünün, bir ilaç ki yüzlerce, binlerce insana uygulanmış ve faydası gösterilmiş. Öbür tarafta ise 5 tane, 10 tane uygulama var ve bunun neticeleri bize takdim edilmiş. Bence şu an için yine geleneksel metotları çok fazla şey yapmak lazım, terk etmemek lazım.
Evet. Var mı sizin soracağınız?
Benim hocamızlar yok. Her anlamda çok detaylı tarif ettiniz
Estağfurullah.
tedavilerini, yöntemlerini, nasıl
Evet.
anlaşılır. Çok teşekkür ederiz. Sizin
Ben
muhabbetiniz.
teşekkür ederim.
Ama
Evet.
muhteşem bir yaratılış
Evet.
var. Allah hakikaten çok güzel kompleks yaratmış maşallah, üstün sanatıyla. Özel olarak da hastalıkları da yaratılmış ki dünyaya
Evet.
bağlanmamak için. Hakikaten mesela söylediniz işte damar daralması oluyor, damar genişlemesi, baş ağrısı oluyor. Bir ilaç veriyorsunuz, tam etki mekanizması bilinmiyor. Çünkü çok kompleks mekanizmalar rol oynuyor. Allah dilese hastalıksız da yaratabilirdi. Ama mükemmel bir yaratılış var. Onun sanatında gösteriyor bize.
Şimdi şöyle, zaten o toplumdaki birçok olaylarda çok rahatlıkla hissedebilirsiniz onu. Yani sürekli sağlıklı olduğunuzda veya sürekli güzel şeyleri yediğinizde bir süre sonra onda ülfet meydana gelir.
Evet.
Evet.
Yani bazen bir takım sıkıntılar olsun ki o güzelliğin farkına varalım.
Yok,
Herhalde
çok doğru
muhtemeldir
dediniz.
ki hastalık da bu çerçevede ele alınabilir belki.
Tabii çok büyük hayırları var. Allah'a yakınlığını arttırıyor,
Evet, tabii
dua
ki.
ettirtiyor inşallah.
Mesela bazen hastalarımız, ya bu ağrı niye var ki? Allah niye yarattı ki gibi böyle çok yanlış
Haşa,
ifadelerde
evet.
de bulunabiliyorlar. Ama o noktada da şunu kabul etmek lazım. Ağrı aynı zamanda vücudun bir korunma mekanizması, bir
Doğru.
alarm
Maşallah.
mekanizması. Yani bir apandisiti ağrınız olmasa hissetmiyorsunuz.
Evet.
Evet.
Ağrınız olduğu an müdahale ediyorsunuz ve kendinizi kurtarıyorsunuz. Benzeri biçimde bir karın ağrısı vasıtasıyla bir nedir? Karın bölgesinde bulunan bir belki bağırsaktaki urum farkına varıyorsunuz. O nedenle ağrı her zaman için böyle işte rahatsız edici bir duyum olmaktan ziyade belki de sizin bir hastalığı teşhisiniz için çok önemli bir size ipucu. O çerçeveden de bakmak lazım belki ağrı kelimesine.
Evet. Hocam programımızın sonuna geliyoruz.
Teşekkür
Bitirmeden
ederim.
önce izleyenlerimize ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mıydı?
Çok teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir yarım saat geçirdiğimizi düşünüyorum.
Biz çok
Biz
teşekkür
teşekkür
ederiz.
ederiz. Evet.
Herkese
Çok sağ
selam
olun.
ediyorum. Teşekkürler.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bir Yaşam ve Sağlık programının daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Abdülkadir Koçer Bey efendim, nöroloji uzmanı. Gelecek hafta yeni bir uzman hekimle beraber olmak üzere herkese iyi geceler diliyoruz.